Ayrım 3.
Ve hayatımızı sağa sola yüzerek geçiririz. Sonra büyürüz ve kuyruk düşer. Sudan çıkar, hepimiz ayrı bir yöne savruluruz. Büyüyüp zamanımızı sivrisinekler ya da küçük hayvancıklar yiyerek geçiririz. Ya da beni sana getiren gibi yukarıdan gelen bir emre boyun eğene dek. Şimdi de benim uykum uçup gitmişti. Kardeşlerinden birine hiç rastladın mı? Yolda rastladım. Guiz ormanında yaşamaya gidiyordu. Büyük bir nehrin kıyısında yaşamak isteğindeydi. Yanılmıyorsam Aragua adında büyük bir nehir. İki yanında yabancı gibiydik. Ona iyi yolculuklar diledim ve yürüdü gitti. Ama uyumamız gerek. Işığı söndür. Yoksa az sonra biri ne olup bittiğine bakmaya gelir. Ve işler sarpa sarar. Kabul. Işığı söndürdüm. Yastığıma sarıldım. Son söylediğim şu oldu. Bana yardım edeceksin değil mi Adam? Uyu dedi. Neler de düşünüyorsun öyle? Soluk soluğaydım. Daracık Ayres sokağını neredeyse koşarak tırmanıyordum. Tek arkadaşım olan Tarsius Medrius ile buluşacaktım. Sınıfta yan yana oturuyorduk. Tarsius yapmış olduğum her şeyi hiç bağışlamamıştı. Ona göre bir ihanetti bu. Sakin çocuklardandı. Hep yavaş yavaş konuşuyordu. Bir gün öğretmenimiz elleri küçük Noel ağacı oyuncaklarıyla dolu olarak din dersine gelmişti. En usluları ödüllendirmek istiyordu. Bütün sınıfa baktı. Herkesi gözden geçirdi. Sonra gözlerini bizlerden ayırmaksızın sordu. Kim hiç gevezelik etmeden bütün dersleri izledi? Önce gerçekten uslu olanlar ayağa kalktı. Sonra biraz daha kuşkulu durumdakiler. Konuşmuş da konuşmamış gibi yapanlar. Ve Tarsio ikiyüzlüsünün büyük bir ciddilik içinde kalktığını, gidip bir oyuncak aldığını gördüm. Elinde küçük oyuncağı kıvançla yerine döndü ve zafer dolu bir gülümsemeyle bana baktı. İçimdeki şeytan kıpırdandı. Adam kulağıma fısıldadı. Hadi Zeze. Ayağa kalktım ve bir kahkahadır koptu. Çok konuştuğum ve hayatıma haşarlıklar yaparak geçirdiğimi biliyorlardı. Kılım kıpırdamadı. Kıpkırmızı kürsüye doğru yürüdüm ve elimi uzattım. Oyuncak havada kalmıştı. Öğretmenin kararsızlığını uyarak. Adam beni merakla inceledi. Sesi bir yargıydı neredeyse. Konuşmadın mı dedi. Başımı hayır anlamında salladım. Gerçeği mi söylüyorsun? Evet. Biliyor musun? Sana inanmayabilirim. Ani bir esin geldi. Komşum olan Tarsio buna haksızlık yaptığımı söyledi. O konuşmadığına göre ben kiminle konuşabilirdim? Bütün sınıf kahkahalarla güldü. Ama öğretmen eliyle ağzını kapayıp gülümsemesini gizledi. Oyuncak avucuma indi. Eskisinden daha da kıpkırmızı, sahtekarlığımın ve düzenbazlığımın bilincinde yerime döndüm. Tarsio 2 gün üst üste somurttu. Ama sonra bahçesinden bir yaban sarımsağı getirdi ve ben görmeden çantama koydu. Ders arasında bir şey olmamış gibi konuştuk. Şimdi yüreğim kaygı dolu, deli gibi gidiyordum. Adam bile düşünceliydi. Bu kez, Zeze, evdekiler duymadan paçayı sıyırırsan talihlisin demektir. Adam'a duyurmak için düşündüm. Ne yapabilirim? Olan olmuş. Başımıza gelecek var. Tarsio sözleştiğimiz bankta oturmuş beni bekliyordu. Soluk soluğa oturdum ve elimle yelpazelendim. Yüzüm biber gibi kızarmıştı. Birbirimizi selamlamadık bile ve Tarsio hemen söze başladı. Peder Manuel'in seni bugün kıstıracağını işittim. Biliyorum. Tavuk gıdaklamasını sen mi buldun ki? Haberin bile yok. Nasıl haberin olmaz? Bilmen gerekli. Bir bakıma öyle. Sustuk. Korkum büyürken kulaklarımda tavuk gibi gıdaklayan koro halindeki sesler işitti. Bu ses okula yayılmıştı. Olan dışı bir şey oldu mu tavuk gıdaklaması ortalığı çınlatıverirdi. İtiraf etmeliyim ki başlangıçta çok eğlenceliydi. Ama sonra öyle boyutlara ulaştı ki felakete döndü. Ya yemekhanede ya da 2 ders arası bahçede. Balina Joe'nun ayinle diz çökerken sırayı kırdığı gün bile tavuk gıdaklaması yükselmişti. Ulu tanrım, kilisenin orta yerinde ve tam Mayıs ayında. Gıdaklama her yandan işitiliyordu. Susmanın kural olduğu koğuşta bile. Bir yatak gıcırdıyordu ve ortalığı velveleye veren ince gıt gıt gıdak sesi yükseliyordu. Öğretmen papazlar önlemler almak üzere toplandılar. İyi aile çocuklarının okuduğu iyi bir okulda kötü etki yapıyorlardı böyle bir şey. Ve bu sesin kimin bulduğunu keşfetmek için araştırmaya girişti herkes. Sonuç gecikmedi. Bu Vasconcelos'un işidir. Öğretmen papazların pek çoğu şaştılar. Sınıfın en küçüğü, benim gibi cılız ve hastalıklı bir yumurcak böyle bir şey yapsın. İnanmakta güçlük çekiyorlardı doğrusu. Peder Feliciano'ya bunun sözünü etmekten bile çekiniyordum. Çünkü açıkça belliydi. Benim için bir şey yapamazdı. Yerimden fırladım ve dikildim. Biliyor musun Tarsio? Bunun için kendi kendimi yiyip bitirecek değilim. Davranışım onu şaşırtmıştı. Genellikle öyle temkinli, öyle ürkektim ki. Ne oluyorsun? Seni tanıyamıyorum. Böyle işte. Bundan sonra hayatım değişecek. Çok geçmeden ya bağımsızlığa kavuşacağım ya da ölüme. Gözleri biraz daha uğradı yuvalarından dışarı. Bu konuyu burada keselim. Sana da şimdiden dün gizlice bir aşk dersi adlı filmi görmeye gittiğimi söylemeye karar verdim. Delisin. Hiç bile. Filmin de olağanüstü hiçbir yanı yok. Yalnızca bir sürü öpüşme sahnesi var. O kadar. Evden izin vermişler miydi? Ne izin verdiler ne de bir şeyden haberleri var. Değişeceğimi söyledim ya sana. İyi ama kim böyle şeylere kafanı dolduruyor Zezi? Sırrımı ağzımdan kaçırıyordum az kaldı. Ama Adam bana bir dirsek attı. Hiç kimse. Şimdi okula gidelim. Kısmetimizde ne varsa o olur. Sağlam adımlarla okula girdik. Herkes bana merakla bakıyordu. Haber hızla yayılmıştı. 10 adım atmamıştım ki bir ses beni durdurdu. Vasconcelos. Gözlerimi Arşimet'e doğru kaldırdım. Arşimet daha yaşlı bir öğrenciydi. Öğretmen papazlardan sonra okulda otorite sayılırdı. Bir sağ kol güvenilir bir insandı. Arşimet'in gözlerinde bir parça acıma vardı. Genellikle çok otoriter olan çocuk benimle tatlı tatlı konuşuyordu. Eşsiz bir kutsal kitap tablosu oluşturmaktaydık. Davut ile Goliat. Arkamdan gel. Dediğini yaptım. Tarşıyor ortadan kaybolmuştu. Boş bir sınıfa götürüldüm. Otur. Oturdum. Arşimet bir sıraya yaslandı. Kollarını kavuşturdu ve uzun uzun bana baktı. Suçluluğuma inanmaz gibiydi. Vasconcelos? Bir şey bilmiyorum. Güzel. Sustuk. Arşimet saatini küçük zincirini parmaklarının arasına çevirmeye koyuldu. 10 dakikadan uzun bir süre sessizce bekledik. Eskisi gibi olsaydım, kusma isteğiyle korkudan tir tir titrerdim. Ama şimdi durum değişikti. Adam yanımdaydı ve beni tutacaktı. Büyük Çan herkesin susmasını emretti. Az sonra da sınıfa girerlerken yeni sıyrılan papuçlarımın dışırtısından başka ses duyulmuyordu. Sonra dua sesleri yükseldi. Şimdi gel. Kaçmamam için kolumu tuttu. Ne oluyorsun Arşimet? Bırak beni. Sana güvenebilir miyim Vasconcelos? Şerefim üzerine yemin ediyorum. Beni bıraktı ama yanıma yaklaştı. Nereye götürdüğünü biliyordum. Ortakilerin sınıfına, en büyük ve en kalabalık olanlara. İçeri girdik. Sınıf tıklım tıklım doluydu. Başka öğrenciler de koridorda hareketsiz duruyorlardı. Arşimet ve ben sıraların arasından geçerken kulakları sağır edici bir alkış koptu. Kürsüde oturan peder bana bakıyordu. Yüzü ve siyah sakalı bana hiç bu denli ürkütücü gelmemişti. Kara gözleri hiç bu denli ürkütücü olmamıştı. Adam beni pederle karşı karşıya bıraktı ve gizlendi. Şimdi bir ölüm sessizliği hüküm sürüyordu içeride. Kollarını kavuştur. Acele etmeden söyleneni yaptım. Buraya gel. Dediğini yaptım ama aynı zamanda da kollarımı çözdüm. Ses daha zorlu tekrarladı. Size kollarınızı kavuşturmanızı söyledim küçük bey. Gözlerinin içine bakarak dediğini yaptım. Gözlerini yere eğ. Potinlerimin ve biçimsiz pantolonumun uçlarına baktım. Bunun üzerine söze girdi ve çabucak bitirdi. Tanrı'ya şükür. Tavuk gıdaklamasından söz etti. Bunun zararlı etkilerini anlattı. Ve şeytanın ta kendisinin yabasıyla birlikte boyun eğeceği bir sesle duyurdu. Biri bu iğrenç sesi çıkarırken yakalanırsa okuldan kovulacaktır. Bütün sınıf onayladı. Çünkü Peder Manuel'le şaka olmaz. Söz verdiğinden de fazlasını yapardı. Peder Manuel bana döndü. Böyle bir unutulmaz toplantıyı noktalamak, şu iğrenç tavuk gıdaklamasıyla ilişkimizi kesmek için hepinizi bir ağızdan olanca gücünüzle bu rezil şeye veda etmeye çağırıyorum. En güçlü ve en son gıdaklama bu buluşun sahibi için. Üçe kadar saydığımda başlayın. Saydı ve ancak o zaman cırtlak seslerden yükselen şu gıdaklama olacak kepazeliğin boyutlarını anlayabildim. Gıdaklama 3 dakika sürdü. Peder Manuel herkesi susturdu ve son olarak şu öğüdü verdi. Bir daha ne vızırtı işitmek istiyorum ne de tavuk gıdaklaması. Bu baya gelince. İşaret parmağı bana doğru uzanıyordu. Bir hafta süreyle bütün öğleden sonraları kollarını kavuşturup cezaya kalacaksın. Gidebilirsin. Ayaklarımın bağı çözülmüştü. Ama gururum beni ayakta tutuyordu. Adam, yürekliliğimin karşısında büyük bir hayranlık içerisindeydi. Tarsio ortaya çıkmıştı ve benim yanımda duruyordu. Zizi, çantam bendeydi. Al. Sınıfımıza yöneldik. Gözlerim yakıcı betonu ölçermiş gibi yere dikilmişti. Tarsio alçak sesle konuşuyordu. Sen başını çevirdiğinde Peder Manuel gülümsemeye koyuldu. Bu işi eğlenceli mi buldu yoksa? Yaptığına pişman mıydı bilmiyorum. Ama gerçek şu ki bir daha okulda tavuk gıdaklaması işitilmedi. Çantanı sıraya koyuyorum. Ona teşekkür bile edecek durumda değildim. Kürsüye yöneldim. Kürsünün yanındaki kerevete çıktım. Kollarımı kavuşturdum ve taş kesilmiş gibi hareketsiz durdum. Cezam çan sesiyle sona erdiğinde yorgunluğum öylesine büyüktü ki yere çöktüm. Gözlerim bile bulanıyordu. Olduğum yerde bayılabilirdim. Ama kendimi bırakmayacaktım. Tarsio çantamı açmış, kupamı çıkarmıştı. Musluğa kadar gitti ve bana bir bardak su getirdi. Bütün bu zamanı bahçeye çıkmadan ve su içmeden geçirmiştim. Sonra şu açıklamada bulundu. Etüt zili çalınca Peder Feliciano seninle konuşmak istiyor. Seni öğretmenler yemekhanesinde bekleyecek. Şimdi ben gidiyorum. Evdekilerin durumdan haberi olacak mı? Her şeyi kayıtsız omuz silktim. Yarın sabah saray alanında buluşuruz. Başımla onayladım. Çan çalınca başım önde Fayol'la konuşmaya gittim. Yüzü solgundu. Kaygılı görünüyordu. Zavallı şuş. Otur. Yorgunluktan bitmiş olmalısın değil mi? Oturdum. Ama gözlerimi kaldıracak cesaretim yoktu. Fayol küçük düşürülüşümü bana unutturmaya çalışıyordu. Sana bir dilim pasta sakladım. Sevdiğini biliyorum. Rulo yapılmış bisküvi. Sağ ol ama istemiyorum. Bana dargın mısın? Hayır. Ama gözlerim hep önümdeydi. Bunun üzerine içimi parçalayan bir şey yaptı. Parmaklarımın ucuyla çenemi kaldırdı. Tıpkı Portekizli dostum Manuel Valderas gibi. Dargın değilsen bir parça ye. Biraz da çay iç. İstemeyerek ve çok ağırdan alarak dediğini yapıyordum. Biliyor musun Şuş? Senin için bir şey yapamazdım. Kimse bir şey yapamazdı. Ama seninle ciddi konuşmam gerek. Bana güvenin var mı? Tabii Fayol. Şu tavuk gıdaklamasını sen çıkarmadın değil mi? Evet. Elbette ki hayır. Böyle bir şey yapabileceğine inanmıyorum. Suçu kimin senin üzerine attığını söyle. Bana gerçeği anlat. O zaman Peder Manuel'le konuşabilir ve cezanı hafifletebilirim. İnanmayabilirsin Fayol ama suç bende. Sana her şeyi anlatacağım. Rio yakınında Bangua'da ilkokul öğrencilerinin yaptıkları bir şakaydı bu. Ben bulmadım, hayır. Yalnızca arkadaşlarımla gevezelik ederken onları anlatmak gibi bir budalalık yaptım. İşin böyle bir yere varacağını düşünmüyordum. Tavuk gıdaklamasını taklit etmemi söylediler. Ben de bunu birkaç kere yaptım. Pek eğlenceli buldular. Çocuklar nasıldır bilirsin. Buna tavuk gıdaklaması adını taktılar ve sürdü gitti. İyice yayıldı. Sonra bütün okul. Ah şuş, o kadar da suçlu değilsin. Ne olursa olsun Peder Manuel ile konuşacağım. Sanırım topu topu bir hafta sürecek cezan. Günde bir saate de indirteceğim. Bundan kuşkum yok. Yarın söylerim sana. Ayağa kalktım, çantamı aldım. Yer gibi yaptın, bir şey yemedin. Bütün bunlardan sonra insanda iştah kalması olanaksız. Nereye gidiyorsun? Saat 5'e kadar ödevlerimi bitirmek için etüde girmem gerek. Canın istiyor mu? Utancımdan ölüyorum. Öyleyse biraz daha gevezelik edeceğiz. Etüde girmekten kurtarıyorum seni, tamam mı? Tamam, ama tuvalete bir uğramam gerek. Ayakta duramıyorum. Bana kapıyı işaret etti. Öğretmenlerin tuvaletine git, daha temizdir. Dönüşümü bekledi. Ama yanına geldiğimde büyük kaygısının dağılmış olduğunu gördüm. Beni tam karşısına oturttu. Pazar günü nasıl geçti bakalım? Her zamanki gibi. Ayine gittim. Kutsanmış ekmekten yedim. Ödevlerimi yaptım. Değişiklik olsun diye piyano da çaldım. Sözcükler ağzımdan güç çıkıyordu. Her yanımı kaplayan, bitmek tükenmek bilmeyen bir hüzün acı veriyordu yüreğimi. Şuş, aramızda geçen bir konuşmayı çok düşündüm. Hangi konuşma? O kadar çok konuşmamız oldu ki. Yüreğindeki kurbağadan söz ettiğin konuşma. Anlıyorum. Sana olan dostluğuma dayanarak kimseye bundan söz etmemeni istiyorum. Beni akıl hastanesine atmalarından mı korkuyorsun? Tatlı tatlı gülümsedi. Hayır, öyle bir korkum yok. Kutsanmış aynı ekmeğiyle yaptığın karşılaştırmalardan söz etmek istiyorum. Anlıyor musun? Anlıyorum. Bunu anlatış biçiminden pek çok kişi bir hezeyan, hatta dine yönelmiş bir küfür anlamı çıkarabilir. Şaşırmıştım. Sen de mi böyle düşünüyorsun Fayol? Hayır, çünkü seni iyi tanıyorum. Yüreğinde hiçbir kötülük bulunmadığını iyi biliyorum. Bu nedenle çok düşündüm üzerinde. Yine de düşünüşünü değiştirişine sevindim. İyi anlayamadım. Kolay. Hazreti İsa insanların en büyük umududur, değil mi? Evet. Kutsal ekmekten de kuşkun yok değil mi? Tanrı beni bağışlasın. Evde kutsal ekmekten söz ederlerken küfür yasaktır. Öyleyse şöyle yap. Hazreti İsa'nın insanların umudu olduğunu ve kurbanın da bir umut olduğunu düşün. Hazreti İsa'nın sana verdiği bir şey gibi. Çok karışık gelen ama aslında pek de karışık olmayan bu hikaye üzerinde bir saniye düşündüm. Fayol söylediğine göre haklı olmalıydı. Peki, bunu bir daha söylemeyeceğim. Hem Adam'dan kimseye söz etmek istemiyorum senin dışında. Çok güzel, çok güzel. Şimdi pastandan bir parça daha ye. Fayol'a öbür tasarılarımı da anlatmak düşüncesi birden kafamı kurcalamaya başlamıştı. Bir sevinç dalgasının hüznümü Mesiba yönüne doğru dağıtmaya başladığını keşfetti. Benden bir şey gizlemiyorsun ya Şuş. Nasıl anladın? Gözlerine bakarak. Ne var? Yalvardım ona, heyecanla. Bana inanacak mısın? Sana her zaman inanırım. Peki, Mavrus'u seviyor musun? Karşılık vermeden önce düşünerek kaşlarını çattı. Hangi Mavrus'u? Mavrus Çavları. Ha, Fransız artisti mi? O, evet. Söz dinlemedim. Adam da benim gibi düşünüyordu. Çocuk filmi görmeye gideceğimi, Mavrus'un filmini görmeye gittik. Ah Şuş, yapmamalıydım bunu. Neden? Mavrus kim? Onun hakkında bütün bildiklerini anlat bana. Fazla bir şey bilmiyorum. Tek bildiğim onun bir oyuncu olduğu, bir şarkıcı, bir vaudeville oyuncusu. Ne demek bütün bunlar? Şarkıcı, şarkıcı demek. Şarkıdan geliyor bu sözcük, biliyorsun. Vaudeville'de müzikli ve danslı bir tiyatro. Ama filmde pek fazla dans ve müzik yoktu. Üstelik bana kalırsa pek az şarkı söyledi. Ama evdekilerin dediği gibi beni pek baştan çıkardığını da sanmıyorum. Yine de yaşına göre bir film değil bu. Seni sinemada gören oldu mu? Karanlık bir köşeye iyice gizlenmiştim. Bir süre ses çıkarmadan durduk. Kızıl çok kısa kesilmiş saçlı başını kaşıyordu. Ne yapacağını kestiremediği zamanlardaki gibi müziksiz bir ıslık çaldı. Peki Şuş, neden bu oyuncuyla böyle ilgilisin? Hiç, oynarken gördün mü onu? Hayır, biliyorum ama öyle insan ki. Öyle bir gülüşü var ki, çok da gülünç. Hep zarif giysileri var sırtında. Adam'la onun benim babam olmasına karar verdik. Credo, yumurcak, işte buluşlarından birisi daha. Ama ciddi görüşümün neredeyse nemli gözlerim karşısında yüzünün anlamı değişmişti. Fayol bende her zamanki yalnız çocuğu yeniden keşfediyordu. Böyle durma Şuş, devamını anlat bana. Bu kadar, gerçekten de bu kadar. Ellerimi tuttu ve ciddi ciddi sordu. Peki ama neden bu kadar çok baba istiyorsun? Seninki senin mutlu olmandan başka bir şey istemeyen iyi bir adam ama. Belki. Ama beni büyük insan sayan bir baba isterdim ben. Bana armağan verdiğinde bunu hak etmediğimi söylemeyen biri. Bir kızılderili kadının oğlu olduğumu unutturan biri. Ellerini bıraktım. Başımı masanın üzerine koydum ve kollarımla gizledim. Hıçkırmaya koyuldum. Bir yandan da konuşmayı sürdürüyordum. Odama gelip bana iyi geceler dileyen bir babam olsun istiyorum. Elini başıma koyan bir baba. Odama giren, üstüm açılmışsa uyandırmamaya bakarak üstümü örten. Bana iyi geceler dileyerek yanağımdan öpen. Fayol elini koluma koydu ve ağlama nöbetimin yatışmasını bekledi. Anlıyorum Şuş, anlıyorum. Gözyaşlarımı silmek için siyah beyaz kareli bir mendil çıkardı. İşin kötüsü bu mendil Manuel Vanderas'ın mendiline benziyordu. Hadi, hadi sil gözlerini, sümkür, kötü bir gün geçirdin. Çok mutsuz olman için her şey buna katkıda bulundu. Ama geçecek, yarın yepyeni bir gün olacak. Aklına büyük bir buluş gelmiş gibi ayağa kalktı. Dinle Şuş, beni bir çeyrek saat kadar bekler misin? Buradan çıkmayacağına söz veriyor musun? Burnumu çekerek evet dedim. Şimdi geliyorum. Dışarı çıktı. Verdiği sürenin sonunda hoşnut geri döndü. Başardım. Peder Manuel'le konuştum. Koridorda seni bekliyor. Cezanı kaldıracak. Şimdi git Şuş, cesaretle git onun yanına. Koridora çıktım. Öbür ucunda Peder Manuel kuşağının uçlarıyla oynayarak beni bekliyordu. Ayaklarım kurşun gibi ağırlaşmaya başladı. Ama yürümek zorundaydım. O an Adam bir kere daha dostum olduğunu kanıtladı. Git yanına Zeze, küstahlık yapmamaya da dikkat et. Peder sanki 200 metre boyundaydı ve şimdi 5 adımdan daha da yakınımda kollarını kavuşturmuş duruyordu. Titreyerek ilerledim. Gözlerimi bir türlü yerden kaldıramıyordum. Vasconcelos, sesi değişmişti. Aynı adam olmamalıydı bu. Daha da çok titredim. Öyle ki gözlerimden yaşlar fışkırıyordu. Düşmemek için bir pencereye yaslandığımı görerek yanıma yaklaştı. Önümde diz çöktü ve çenemi tuttu. Bu da nesi koca bebek? Elini cübbesinin cebine soktu. Yine siyah beyaz kareli bir mendil çıkardı. Bir şey söylemeden gözlerimi sildi. O an şu itirafta bulundu. Bu cezayı vermem gerekiyordu yavrum. Hoşuma gitti mi sanıyorsun? Senin gibi küçük bir çocuğa bütün o söylediklerimi söylemenin zor olmadığını mı sanıyorsun? Ayağa kalktı ve beni kollarına aldı. Şimdi bitti artık. Bir daha sözünü etmeyeceğiz. Peder Feliciano bana her şeyi anlattı. Suçlu değilsin, tamam mı? Beni yere bıraktı ve kara sakalının arasından gülümsedi. Anlaştık mı? Sıkmam için elini uzattı. İstediğini yaptım. Şimdi git ve her şeyi unut. Beni omuzlarımdan tuttu ve çevirdi. İterken dostça sırtıma vurdu. Düşlere dalmak. Evde davranışım herkesi şaşırtıyordu. Eve gelen herkes kız kardeşime övgüler yağdırıyordu. Ben bütün bunlardan nefret ediyordum. Bir konuğun geldiğini bilmek ortadan kaybolmama yetiyordu. Dışarıdaysam fark edilmeden odamın penceresinden içeri girmenin yolunu buluyordum. Sevimli bulmadığım herhangi birine el uzatmaktan, gülücük atmaktan ya da tatlı bir söz söylemekten nefret ediyordum. Kimseyi şaşırttığım yoktu artık. Piyano çalışmam bittiğinde de yatmadan önce gevşemem için yarım saat zaman tanısalar bile odama gidiyordum. Aşağı yukarı hep yaşlı, soluk renkli, yayları göçük olduğu için kimsenin istemediği büyük koltukta oturan Mavrus'u buluyordum içeride. Başka kereler yatmış duamı bitirirken ortaya çıkıyordu. Her zaman o kendine özgü sevimli haliyle gülüyordu. Ağzını kulaklarına yayan gülümsemesi ve griden maviye dönüşen parlak gözleriyle. ''Nasılsın çocuğum?'' Eğiliyor ve beni kucaklayıp öpüyordu. Bütün yaptıklarımı, olup bitenleri öğrenmek istiyordu. Giysileri pek güzeldi. Pantolonunun üstünde en ufak bir kırışık yoktu. Ve her zaman koklamayı çok sevdiğim, çok hoş kokulu bir saçı vardı. Ama bu akşam çok gecikmişti. Can sıkıcıydı bu. Çünkü bana anlattığı gibi stüdyoda film çevirmek için erkenden kalkıyordu. Geç kalırsa benimle daha az oturacaktı. Kaygılıyım Adam. Budalasın Zezi. Biraz daha bekle. Telaşlanmayı bırak. Kaygılarımı ona açıkladım. Belki yarın Mavrus'un film çalışması yoktur ve seninle daha uzun süre kalabilir. Bir kere daha olmadı mı bu? 3 kere oldu. Öyleyse? Sustum ve çok sevdiğim Meryem'in yakarmasına koyuldum. Benim için bütün Meryemlerin en büyüğüydü o. Öbürlerini küçük görmeme yol açan sınırsız bir bağlılığım vardı ona. Örneğin Fatma Meryem'in Lourdes Meryem'in bir hizmetçisi olduğunu düşünüyordum hep. Ondan bütün isteklerim yerine geliyordu. Ve Mavrus çıka geldi. Her zamanki gibi en beklemediğim anda. Aklım esen yerden içeri girdi. Dikkatimi çekmemek için pek enderdi kapıdan girdiği. Harikaydı bu. Mavrus tavandan inerek girmişti odaya. Duvarlardan ya da kapalı pencereden geçmekte hiç güçlük çekmezdi. Ve bu tılsımlı numaraları bana öğretmesinin olanağı yoktu. Ne haber? Dalıyordum.